Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün siyasetin seviyesini anlatacak söz bulamadığım için sevgili Yılmaz'ın çizdiği şahane vinyetle ifade edilen şu lağım durumunu, kanalizasyon durumunu en azından seviyeyle, seviye kelimesinin üzerinden anlatalım diye bir şeyler anlatmaya çalıştım. Geçmişten bugüne siyasetteki seviye her zaman düştü Türkiye'de ama şimdinin, bugünün, şu anın sıkıntısı şu ki bu seviye düşüklüğüne demokrasinin içinde bir çözüm bulma arayışları sadece muhalefetle, muhalefete inanan insanlarla sınırlanmış durumda. Şimdi size göstereceğim. İktidar gazetelerinde, iktidarın köşe yazarlarında buna ilişkin tek cümle yok. Bir kez daha söylüyorum. Akit denen paçavra bile yazamamış o cümleleri. O kadar ağır, o kadar sert cümleler, o kadar çaresiz bırakan cümleler. Maalesef Türkiye'de muhalefet denilen yapı da bunun içinde bir yer bulmaya çalışıyor kendine. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Siz yayını buradan paylaşın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter'dan çağırayım herkesi. Herkes gelsin, oturalım, başlayalım konuşmaya. Ne olup bittiğini biraz anlamaya çalışalım gazeteler üzerinden. Gazetelerde ne var? Bugün ne vardan çok ne yok üzerinden gideceğiz. Şu demin anlattığım olması gereken şey yok. Siyaseti çukurun da dip seviyesine indiren sözler yok. Siyasetteki tehdit karmaşası yok. Siyasette yargıya güvenerek yargının sorumluluğunu, sahipliğini neredeyse üstlenmiş olmanın getirdiği bir özgüvenle söylenmiş sözlerin yansımaları yok. Köşe yazılarından göstereceğim size şimdi. Abuk sabuk şeyler anlatılmış. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla abuk sabuk. Bugün 27 Mayıs 2021. 1960 yılında Türkiye'de demokrasiye ara verilen günlerden biri, bir tanesi daha yaşanıyor ve o günün eşliğinde, yani bundan 61 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve iki bakanının idam edilerek Türkiye'de siyaset sahnesinin yeniden dizayn edildiği günün yıl dönümü bugün. Bir ada üzerinde Türkiye'de demokrasi mesajları verilecek. O ada üzerinden sağ siyaset tekrar bir araya getirilmeye çalışılacak. Ama yaşanan iğrençliğin üzerinde kimse konuşmayacak. Bu çok net. Biz de istedim ki biraz gazeteler üzerinden bunu kullanalım, bunu konuşalım. Ne var gazetelerde? Şimdi bir avuç gazete, işte Gazete Pencere'yle başlayacağız, Cumhuriyeti Bir Günü Evrenseli göreceğiz. Bu gazeteler yaşananı olması gerektiği gibi anlatanlar. Diğerleri göreceksiniz zaten. Başlayalım, anlatalım. Gazete Pencere neler olacak manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan gerginliğe ilişkin daha neler olacak neler, bunlar iyi günler sözleri siyaseti sarstı. Gün boyu Erdoğan'ın verdiği gerilim işareti tartışıldı. AKP grup toplantısında ben AK Parti demiyorum. Bununla ilgili çok yayın arasında da, bu yayın arasında da geldi. Hep kullanırken AKP diyorsun. Evet, AKP diyorum. Neden AKP demeyeyim? Ya bu şöyle bir şey. Şu anda AKP'nin kendi iletişim stratejisi yok. Gerçekten yok. Bundan emin olun. Şu anda sarsıla sarsıla, sağa sola çarparak ilerleyen bir tuhaf durum var. Ama bu, burada oluşturulmaya çalışılan kurumsal kimlik, yani AKP'ye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne CHP diyorlar yani. AKP diyerek siz istediğiniz kadar öyle tescilleyin. Partimizin adı AK Parti'dir. Bence değildir. Çünkü burada bal bal demekle ağız tatlanmaz sözüne, nazire yaparcasına, AK Parti demekle bugün şu sözleri sahiplenen yapının kendini AK olarak gösterme şansı yok. Ben hiçbir zaman demedim. Bunu dememenin bedelini de ödedim. Gururla söylüyorum. Bundan sonra da ödemeye razıyım ama bu aklıkla falan alakası yok. Çok şükür. Hani bunun biraz daha ileri aşamasını, neden, söylem analizi nasıl yapılır, Sasür kimdir, ne anlatmıştır, Baudrillard ne söyler, isteyenlerle bunlar da tartışılabilir ama gerek yok bunlara. Sadece bunun, bu söylemin insanları biraz daha böyle kafalarda, zihinlerde AK söylemine yaklaştırmasına ben karşıyım. AK olsanız söyleyeyim. Eyvallah, ama değilsiniz. Nereden biliyoruz? Bakın, dün çok tuhaf bir şey oldu. Şu demin anlattım. Sözleri tamamlayayım. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. İkizlere yetmedi, çay eline gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler, bunlar iyi günler. Bu sözler sadece çirkin değil, tehlikeli. Eyvallah. Ama burada asıl kötü olan ne biliyor musunuz? Özellikle bu bölümde biraz daha açarak konuşmak gereken bölüm. Bunların alkışlanması. O alkışlayanlar arasında çok tuhaf bir şey. Mesela Süleyman Soylu'nun bu sözleri alkışlamasında hiçbir beis yok. Hiçbir beis yok. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği laflar ortada. Özgür Özel ile ilgili söylediği laflar ortada. Televizyon ekranlarından ben kimlerle ilgili neler biliyorum sözleri ortada. O alkışlar. Ama bu ülkenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ben bunları alkışlarken duydum. Mevlüt Bey, biz daha önce de anlatmıştım ya, biz okuldan tanışırız kendisiyle. Siyasal Bilgiler Fakültesinden, yanlış hatırlamıyorsam 4 dönem, 3 ya da 4 dönem önce benden. Çok iyi hakikaten tanışırız. Yüz yüze konuşmuştuğumuz, beraber top oynamıştığımız falan da vardır. Mevlüt Bey, herhangi bir Avrupalı mevkidaşınızla yan yana geldiğiniz zaman size biri dese ki, Mevlüt, hani onlarla öyle konuşuyorsunuz ya, siz Sergey diyorsunuz, Sergey Lavrov'a mesela, önemli bir şey bu. Mevlüt, bu alkışladığın sözlerin ne anlama geldiğini biliyor musun dese, gerçekten ikna edebilecek, söyleyebilecek bir sözünüz var mı? Yani şunu düşünün. Bugün iktidar gazetelerinin hiçbiri şu sözleri savunamıyor. Siz nasıl alkışlıyorsunuz ya? Diğer bakanlar, yani dünya ile çok yüz yüze gelmesi gerekmeyen bakanlar bunları yapabilir. Ama mesela Adalet Bakanı'nın bunu alkışlaması nasıl anlatacaksınız Sayın Abdülhamit Gül? Ne söyleyeceksiniz mesela insanlara? Evet alkışladım çünkü sözünün arkasında ben 3 noktayı koyayım, siz devamını getirin. Ben koyabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela Uluslararası Af Örgütü'nün kendilerine sunduğu raporu çarpıtarak anlatan İçişleri Bakanı bunu alkışlar. Bunda bir beis yok. Ama siz alkışlayamazsınız. Siz yapamazsınız ki böyle bir şey. Bu saatten sonra size Avrupalı meslektaşlarınızdan gelecek her türlü ölçülü ölçüsüz sözlere katlanmak zorundasınız. Çünkü siz bu sözleri alkışlıyorsunuz. Demek ki siz insanlara ders verilebileceğini düşünüyorsunuz ve kendine Avrupa'yı hedef olarak koyan bir hükümetin Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı olarak bu sözlerden rahatsızlık duymuyorsunuz. Ortaya çıkan gerçek bu. E tabi siz böyle yaptığınız zaman ondan sonra çarpıtılacak bölüm. Mesela İçişleri Bakanı'nın BBC Türkçe servisini şeytanlaştırmaya çalışması kaçınılmaz hale alıyor. Onlar Türkiye'yi geçmişte de işte karıştırmaya, oymaya, deşmeye çalıştılar falan filan hikayesi. Bunun bir önemi yok. Gerçekten BBC Türkçe'nin BBC üzerinden özellikle nasıl ne yaptığı önemli bizim için. Bugüne kadar yaptıkları ortada. Kaldı ki bu sözlerin sokağa yansıması. Bir bakan daha var, özellikle kenarda bıraktım. Görmedim dün. Alkışladım alkışlamadım bilmiyorum. Dün itin teki, bakın adını koyalım, itin teki, üstelik öğretmen bu herif. Muğla Fethiye'den Süleyman Soylu'nun Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından kendi paylaşımı emrindeyiz paylaşımının altına emrindeyiz aga 600 metreden nokta atışı diye başlayan devamında da gazete pencere birinci sayfaya almış, çok da iyi yapmış bunu, devamında da 600 metreden nokta atışı 800 metre kola bacağı yani 800 metreden fazla yaklaşma sözlerini paylaştı uzun namlulu bir tüfekle. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'nın şu anda yapması gereken tek bir iş var. Bugün sizin bir tane işiniz var. Okullar açıldı, açılmadı, yüz yüze eğitime geçildi, yıl sonu sınavları yapıldı, arada kaynaştırma eğitim falan. Geç bunları. Geç bunları. Sayın Ziya Selçuk, eğer siz bu ülkede Milli Eğitim'in başındaysanız, bu it, bu teşkilatın içinde kalmaya devam edebiliyorsa siz o koltukta oturmayın. Bu kadar net. Sizin her şeyden önce çocuklara şiddet öneren, elindeki silahla poz veren böyle bir yaratığı bu mesleğin içinde barındırmamanız gerekiyor. Yapabilecek misiniz? Bakın bugün ne olacak ben size söyleyeyim. Soruşturma başlatıldı hakkında. Soruşturmaya gerek yok kardeşim. Soruşturmaya gerek yok. Soruşturmanın selahiyeti açısından önce bu şerefsizi o görevden alacaksınız. Bu kadar net. Çünkü bu çocuklara şiddeti gösteriyor, şiddet anlatıyor bu. Hangi tarafı desteklediğinin bir önemi yok. Şöyle düşünün. Mesela bu insan. Aklınızdan geçirin. HDP grup toplantısından sonra böyle bir fotoğraf paylaşsaydı. Ve altına yazı da yazmasaydı. Yazı da yazmasaydı. Ama diyelim ki bu adamın hani bio deniyor ya. Kendine ilişkin tanıtım cümleleri sosyal medyadaki. Orada sadece HDP'ye ilişkin bir tane değerlendirme sözü olsaydı. Şu anda bu herif neredeydi? Ben size söyleyeyim, şu anda 48 saatlik yasal gözaltı süresinin zaten uzatılacağı, bu hapsin en az 5 ayla noktalanacağı hepimiz tarafından malumdu. Doğru mu? Sayın Ziya Selçuk, eğer siz o teşkilatın başındaysanız, eğer bu Milli Eğitim'in başındaysanız, hasbelkader öyle çünkü bugün, bu herifi görevden almazsanız, şu anda oturduğunuz makam var ya, gerçekten sizinle şereflenmiyor demektir. Bu kadar net. Çünkü bu herif her şeyi bırakın kimden olduğunun bir önemi yok. Çocuklara şiddet tavsiye ediyor bu. Öyle bir örnek. Yapabilecek misiniz? Atabilecek misiniz bir adım? Vallahi göreceğiz. Denilecek ki soruşturma başlatıldı hakkında. Eskiden çok kullanılırdı. Soruşturmanın selahiyeti açısından görevden alacaksınız. Ama bu herifi görevden almak yetmez. Bu adamın öğretmenlik vasfını elinden alacaksınız. Çünkü bu yaratık öğretmenlikte insanlara, çocuklara, aydın beyinlere hangi taraftan olduğunun bir önemi yok. O çocukları okula yollayan aileler mütedeyyin de olabilir, dinsiz de olabilir. Sağcı da olabilir, solcu da olabilir, siyasette hiç alakası olmayabilir. O çocukları şiddete yönlendirecek bir yaratıktır bu. Bu şerefsizi görevden alamıyorsanız eğer hakikaten oturmayın orada. Hakikaten ama soruşturma başlatmış falan bunları geçeceksiniz. Gerçekten artık kimse yemiyor bu hikayeyi. Türkiye İşçi Partisi'nin bir videosu var. Sosyal medyada dönüyor. Bu millet bu kadar da unutkan değil diye Erdoğan'ın 2002-3 Kasım seçimlerinden önce televizyon programında söylediği sözler. Gerçekten bu millet bu kadar unutkan değil. Evet, siz hani korkuyla insanların yönetilebileceği bir ortamı düşünüyor olabilirsiniz. Ama sandığı öyle böyle ortaya koyduğunuz anda bu unutulacak bir şey değil. Siz bu ülkenin Milli Eğitim Bakanıysanız, gerçekten o teşkilatın başındaysanız, gerçekten bir hükmünüz varsa, zannetmiyorum mesela Sağlık Bakanı'nın yok, sizin de olduğunu sanmıyorum. Ama en azından bu yaratığı bu teşkilatın içinde barındırmayıp öğretmen vasfını elinden almak zorundasınız. Bu kadar. Bunun ötesi yok. Çünkü bu yaratık, bu aşağılık yaratık, bu kütle, bu necaset kütlesi çocuklara şiddet tavsiye ediyor. Orada, o toplantıda alkışladınız mı dünkü sözleri? İnanın bilmiyorum, görmedim, yalan söyleyemem size. Ama eğer bu herifi, bu yaratığı görevden almıyorsanız, alkışlasanız da alkışlamasanız da yokuş aşağı bundan sonrası rahat olun. Vallahi rahat olun, bırakın gitsin. Hiçbir önemi yok. Helal olsun, birinci sayfaya Gazete Pencere koyabilmiş bu haberi. Çünkü diğerlerinde yok. Onlar görememişler. Bu kadar büyük görememişler. Dün mesela Ahmet Davutoğlu'nun meclis kapısı önünde açıklama yapması engellendi. Sayın Davutoğlu hakikaten bakın soruyorum demin Milli Eğitim Bakanı'na söylediğim sözler. Zamanında size çok söylenmeye çalışıldı. Çok ama siz bir böyle öğretmen edasıyla sadece konuştunuz dinlemediniz insanları. Hiç dinlemediniz hem de. Ders verir gibi karşınıza akademisyenleri de toplayarak. Kütür kütür konuştuğunuz saatler boyunca Beyaz Toros hatırlatması yaptınız. Ve şimdi Beyaz Toros hatırlatmasını bir kez daha yapıyorsunuz. Üstünüzde beyaz gömlekle temizlik talep ediyorsunuz. Sayın Davutoğlu bu yaşananlarda payınız var. Hiç sağa sola bakmayın. Gökyüzüne bakıp ıslık çalmayın. Payınız var. Hepinizin payı var. Bu yaşananı gördünüz. Bu yaşanana çanak tuttunuz. Sesinizi çıkartmadınız. Ve bugün geldiğimiz noktada sorumlusunuz. Bu kadar net. Meclis kapısında size uygulanan şiddet ya savunulabilecek bir şey mi? Ama bakın aynı şiddetle ilgili burada söylediğim sözler bu insanların hiçbirinden destek almadı ya. Ya Türkiye'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun DİSK'in başkanı Arzu Çerkezoğlu yanında sadece iki arkadaşıyla açıklama yapması polis şiddetiyle önlendi. Gazetecilerin önüne o kalkanlar kaldırıldı konuşmasın insanlar diye. Ne yaptınız siz? Demokrasiye sahip çıkmak, kim olduğuna bakmadan sahip çıkmak işte bunun için önemli. Bunu yapabilmek zorundayız biz. Hepimiz bunu yapabilmek zorundayız. Herkesin buluşacağı zemin sadece bu olmalı. Kalan hikaye, kalanını da sürekli ifşa etmek zorundayız. Bir mafya babasının ağzıyla falan değil üstelik. Yaşananla, Türkiye İşçi Partisi'nin yaptığı o videoyu lütfen izleyin. Sosyal medyada, Twitter'da ben de paylaştım. Ya görün. Söylediği şey vatandaşlar diyor sokaklardan çöp konteynerlerinden yemek topluyorsa o hükümet dayanamaz diyor Erdoğan. Bence de ben de onu anlatıyorum işte. Dayanamaz. Türkiye'nin diyor %25'i yoksulluk sınırının altındaysa o hükümet dayanamaz. %25 mi? Çok iyi konuşuyorsunuz. %53'e yaklaştı artık. Dayanamaz o hükümet. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu millet bu kadar hafızasız değil. Yok güveniyorsunuz bu kadar hafızasız. Maalesef böyle. Ama hatırlatacak insanlar var. Yapmak zorundayız bunu konuşmak zorundayız işte bu yüzden. Yoksa gazetelerde göstereceğim size. Şimdi İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Barış Atay'a yapılan saldırının da Süleyman Soylu'nun talebiyle Sedat Peker'in adamlarınca yapıldığını söyledi. Barış Atay'ın dövülmesi, Peker'in adamlarının saldırması hikayesini. Bunu araştırabilecek bir tane savcı var mı Türkiye'de? İşte İşte Sayın Abdülhamit Gül, siz o yüzden bu sözleri alkışlamamak zorundasınız. Çünkü bir mevkidaşınızla karşılaştığınız anda, ortak basın toplantısı sırasında yan yana durduğunuz anda bu söz size hatırlatılacak. Ne diyeceksiniz o zaman? Bunlar yalan, BBC Türkçe servisi uyduruyor falan mı? O söylendi ya, onu kimse yemiyor. Başka bir şey bulun kendinize. Yani Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siz herhangi bir mevkidaşınızla yan yana geldiğinizde size bunu söyleyecek. Bunun neresini savunacaksınız? Ben size söyleyeyim. Diyeceksiniz ki adaletin işi. Süleyman Soylu da öyle dedi. Biz yakalıyoruz dedi. Biz yakalıyoruz. Onlar bırakıyorlar. Peki hukukçular mı yapıyor? Yani bu ülkenin yargısından bir sıkıntı var. Ben bunu söylemem dedi. E ne söyleyeceğiz o zaman? Kim söyleyecek bunu? Çok tuhaf. Çok saçma değil mi bu yaşanan sizce de? Ama ısrarla didikleyerek konuşmak zorunda olduğumuz bu işte. Yoksa hikaye göstereceğim şimdi size Hürriyet'ten. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazıyı, Ahmet Hakan'ın yazdığı yazıyı utanç vesikası olarak buraya koyacağız onu. Bir utanç vesikası. 8 Kasım'dan sonra bir yeni utanç vesikası olarak. Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Instagram'dan çaktığı dandik bir metinle kabineden atıldı. Ve bunun arkasında bu insanlar hiçbir şey yokmuş gibi yazı yazmadılar. 48 saat. Sustu hepsi. Çünkü talimat gelmemişti. E şimdi aynı şey oluyor. Yazıların içinde göreceksiniz birazdan. Ya koskoca Sabah gazetesi niye sesini çıkartmıyor? Bakın dün Ahmet Davutoğlu'nun sözleri var İsmail Küçükkaya konuk olduğunda. SETA'dan bahsediyorlar diyor. Ya SETA'nın başkanı Serhat Albayrak'tı diyor. E doğru, dün sabah size anlattım ya burada. Ya ben orada yeni binanın açılışına gittim kardeşim. Beni karşılayan gruptu onlar. Ne oldu şimdi? Niye sesiniz çıkmıyor? Orada o kadar büyük, o kadar önemli bir iş yaptığınızı anlatıyordunuz herkese. Sürekli olarak atıp tutuyordunuz. Bir siyasal İslamcı sizi asla şaşırtmaz. Sürpriz hayatında yer yoktur ve onlar öyle devam eder. Gazete Pencere'nin birinci sayfası bu. Bir de 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak diye bir haber var. Şanslısınız, ben 50 yaşın üstündeyim. Bu haber çıktığında ben sizinle paylaşacağım. Söz. Ama daha önemlisi şunu unutturmadan paylaşacağım. Bu ülkenin Sağlık Bakanı daha bir hafta önce Haziran ayı sonuna kadar 20 yaş üstü herkesin de aşılanacağını söyledi. Ya ne oluyor kardeşim, arada 30 sene var ya. Yani bir ayarınız olsun, bir ayarınız olsun ya, bir ortanız olsun. At yalanı, gidebildiği yere kadar gitsin, gitmediği yeri topla. Fahrettin, ya Fahrettin Altun orada oranın yöneticisiydi ya SETA'nın. Dün sabah anlattım ya, İbrahim Kalın yöneticisiydi. E sen şimdi oradan laf geçiriyorsun. E hadi konuşun. Konuşun ya, İbrahim Kalın konuşsun, Kainat İletişim Başkanı konuşsun, anlatın. Serhat Albayrak gazetesinden çaksın hadi İçişleri Bakanı'na. Kardeşim koskoca medya grubun var. Koskoca eşek kadar medya grubun var. Yapsana yayınını. SETA namusuyla onuruyla direnmiş. Hadi anlat. Cumhurbaşkanını açtırdınız yeni binaya. Ya kardeşim bak, herkese yalan söyle, bana söyleme. Ben oradaydım diyorum ya. Sadece ben değil, bugün hani yazıp çizen Ankara temsilcisi olarak çalışan çok aydın tipler var ya, onlar da oradaydı. Ben söylüyorum, sen de söylesene. Allah aşkına hadi. Ne kolay değil mi? Arşiv olmazsa, hafıza olmazsa ülke yönetmek. Ne basit. Salla, üfür, nasıl olsa unutulacaklar. Yok işte, öyle unutulmuyor. Devam edelim, devam edelim. Bu arada Beşar Esad 4. döneminde seçimle geldi. Bu Türkiye'nin hoşlandığı bir şey mi? Hoşlanmak hoşlanmamak diye bakmayalım. Mesela Ahmet Davutoğlu'na sor, ayrı bir şey anlatacak. Tayyip Erdoğan'a sor, ayrı bir şey anlatacak. Ortada yaşananlar var. Yani davetiye götürmek için Cumhurbaşkanı uçağıyla gidilip çay içilmiş dönülen bir akşam var mesela. Değil mi? Ahmet Davutoğlu'nun en fazla bir ay, üç ay, altı ay, bir sene, ya önümüzdeki yıl gitti diyerek dördüncü Esad dönemini gördüğü günler var ortada. E biz niye düşman olduk kardeşim? En uzun kara sınırımız var. İlkokulda öğretilen ilk şeylerden biri. Türkiye haritasını lak diye koyduktan sonra bu anlatılmıyor mu? En uzun kara sınırına sahibiz. E dostluğumuz da var. Ne oldu şimdi? Kim sallandı? Ya birader, iç savaşın üzerinden bahsediyorsun. Arap Baharı bilmem ne bok büsür yırtılma döneminden sonra bu adam düşecek diye neler anlattınız? Dördüncü dönemi ya. Dördüncü dönem. İyi biri mi? Demokrat mı? Alakası yok. Bu yeni öğrenilen bir şey değil. Babası da demokrat değildi. Yani Baas rejiminin oraya nasıl yerleştiğini bir gün ayrıntılı tarihiyle konuşalım. Sadece orayı değil mesela, Irak'ı da konuşalım. Onun içinde İran devriminin yırtılarak ne hale getirdiğini konuşalım. Bunda zorluk yok ki. Ama ilişkiyi kuran, diplomasinin ne işe yaradığını bilmesi gereken sizsiniz ve anlamıyorsunuz işte. Diplomasiden zerre kadar anlamıyorsunuz. Bunun için diplomatlardan, gerçek kariyer diplomatlardan nefret ediyorsunuz. Çünkü onlar anlıyor, yaptığınızın yanlış olduğunu da söylüyor. Bu kadar basit. Sen diplomatı şöyle düşünüyorsun. Bunlara 3 koyun versen güdemez. Muhtemelen, çünkü işi koyun gütmek değil. Çok meraklıysan sen güt koyunu. Daha güzel görünüyor yani, tip olarak da oturuyorsun. Koyun güdeni aşağılamak için değil, o bir meslek. Celeplik gerçek bir meslek, çobanlık da öyle. Para kazanıyor bu insanla. Ve aşağılanacak bir iş değil bu. Ama bir meslek mensubunu başka biriyle kıyaslıyorsan bir arası ortası olması lazım ya. Sen ısrarla koymuyorsun. Neden? Güvendiğin şey şu, nasıl olsa rezil olmam diye düşünüyorsun. Hakikaten olmuyorsun da bu arada. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet'in manşeti: daha neler olacak, neler tehdidi. Soylu'ya destek çıkan Erdoğan, Akşener'e saldırı için bunlar daha iyi günler dedi. Muhalefete gözdağı verdi. Güzel ders sözü var. İyi Parti'nin içinden sözler var, oradan gelen değerlendirmeler. İşte biz tam olarak bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Vallahi çok iyi diyorsunuz. İlk yayında da söyledim. Ama bunun için ne yapacağınızı bir görmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı var. Mafya ağzı diyerek söylüyor. Ne yapacaksın Erdoğan? Bizi öldürtecek misin? Binlerce trollünden umudunu kaybetmiş olacak ki kendi de troll gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı diyerek erken seçim çağrısını yineledi. Hodri meydan dedi. Bence cevap olur. Çok iyi. Çok sert çıkış. Valla sarayda gözyaşları hüngür şakır akıyordur şimdi. Kesin. Sosyal vurgun diye bir haber var. Hazal Ocağı'nın haberi. Yurttaşın ödenmiş görünen yardımlardan haberi yok. Yüzlerce kişi aynı durumda. Yurt dışında yaşayan bir yurttaş, Türkiye'ye döndüğünde E-Devlet hesabını kontrol edince devletten sosyal yardım aldığını gördü. Kendisinin böyle bir başvurusu olmadığını, böyle bir ödeme de almadığını söyleyen yurttaş suç duyurusunda bulundu. Yurttaşın avukatı İbrahim Keskin bu durumun 2016'dan beri sürdüğünü söyledi. Böyle yüzlerce kişi olduğunu duyduk. Tespit ettiklerimiz var. Vatandaşa ulaşması gereken yardımlar yandaşa ulaşıyor dedi. Bak, devletin parası, hepimizin parası bu ya. Hepimizin parası. Haberin bile yok. Haberin bile yok. Ama bu arada yaşananların içinde insanlar alması gereken şeyi, görmesi gereken ihtimamı görüyor mu? Bak sana bir haber daha. Küçücük kullanmış Cumhuriyet. Altta, dipte, gazetenin etek diye tabir edilen en uçtaki bölümünde birinci sayfanın. Hakkari'de polislere küflü tavuk yedirildi. Bak, bu yayını izleyen benim emniyetten, gerçekten yani sıradan polis, trafik polisi, normal toplumsal olaylara müdahale içinden polisler, özel harekatçı, yani bu insanlar yazıyor, çiziyor kardeşim. Adları, sanları, cep telefonlarıyla. Bak şimdi. CHP'li Bakan Yüksekova polis özel harekat yemekhanesinin dondurucusunda, yemekhane dedim bu arada, yemekhanesinin dondurucusunda küflenmiş tavuklar olduğunu ve bu tavukların pişirilen yemeklerde kullanıldığını savundu. Ya yuh be kardeşim. Hakikaten yuh. Çüş be. Bu insanlar da vatan evladı değil mi? Biz hani her şeyimizi kendimiz yapacak büyüklükte bir devlettik. Bunu yediriyorsun insanlara. Üstelik özel harekatçılara. İşine geldi mi? Oo, şahane. At tut, milliyetçilik, bilmem ne. Nefis değil mi? Irmağının akışını ölürüm Türkiye. Bravo. Tebrik ederim. Bak sana Sabah gazetesini göstereyim mesela. Dedim yani. Sabah gazetesinde hiçbir şey yok mu? Yok. Sabah manşeti: bu tezgahı da bozacağız. Başkan Erdoğan: başkan, şahsımız, partimiz ve arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah demedik, bu tezgahı da bozacağız. Kaos plancılarına, muhalefete, çete üyelerine, Bakan Soylu, Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Akşener. Hop, burada duralım. Kılıçdaroğlu ve Akşener. Heh, aradığımız sözler. Çok ararsın da. Bay Kemal, Bayan Meral, size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. Bunu mu söyledi yani sadece Erdoğan? Bay Kemal ve Bayan Meral'e. Bayan Kemal ve Bay Meral dedi bir kere. Tamam. Ama onun ötesinde çok ağır, çok ağır sözler söyledi. Niye yazamıyorsunuz? Siz de biliyorsunuz sözlerin ne kadar iğrenç olduğunu çünkü, değil mi? Bu sözlerin demokrasiyle bağdaşmadığını Sabah gazetesi bile biliyor. Serhat Albayrak, hadi soralım şimdi. Soralım Serhat Albayrak'a, SETA'nın genel koordinatörü olarak çalışırken, orada o kurumun başındayken yaşananlarla bugün anlattıklarınız birbirini tutuyor mu Serhat Bey? Tutmuyor. Neden? Bir siyasal İslamcı sizi şaşırtmaz. Döneme, zemine, koşula hiç bakmaz ya. Ne lazım o an için? Nasıl görünmek gerekiyor yani? Devam edelim oradan ya. Devam edelim, hiç sorun değil. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanacak. Bir hafta önce daha bu ülkenin sağlık bakanı konuştu. Bir hafta önce. Ne oldu ya? Ne değişti? 20'yi nasıl 50 yaptınız? Üfür üfür söyle. Ne olacak? Unutmadım canım, olur mu? Şimdi yazmış bakın. Berhan Bey. Abdülkadir Selvi dediniz, okumadınız. Benim izleyicim atlamıyor. Okuyayım. Hemen okuyayım. Yazısının başlığı Erdoğan ne yapacak? Değil mi? Öyleydi yazısının başlığı. Evet, Erdoğan ne yapacak? Anlatıyor. Ben diyor meclise gittiğimde diyor. Erdoğan diyor moralsiz göreceğimi, yüzü düşük göreceğimi tahmin ediyordum. Ama diyor morali yerindeydi. En ufak bir tereddüt göstermiyordu. Güçlü liderlere has bir duruşu vardı. Peh peh peh. Kiziroğlu Mustafa Bey. Yardır. Demirel 6 kez gidip 7 kez geldiği için küllerinden doğan efsane kuş Phoenix'e benzetilmişti. Ne diyorsun? Phoenix deyince dağ mı şekilli oluyor? Zümrüt Anka desene. O mu lan o? He. Ha neyse, Phoenix daha şey ya. Havalı. Ya pardon, elimle göstereyim. Daha dolu dolu duruyor. Değil mi? Bravo. Evet. Erdoğan Türkiye'yi bilmeyiz ama Erdoğan bitti yorumlarının yapıldığı One Minute krizinden. One Minute değil onun adı. One Minus. Van Münüs krizinden dünya lideri olarak çıkmayı başarmıştı. Erdoğan için krizlerden doğan lider yorumunu yapmak mümkün. Yürü be! Dış kulvardan full el adımlarla. Bak çıktı geliyor şu anda. Helal. Yürü! Meclisten bir izlenimimi aktardıktan sonra Erdoğan'ın konuşmasındaki mesajlara da değinmek istiyorum. Önce bir Hicaz Taksimi'nin ardından eserimize gireceğim. İdrardan karakter tahlili bölümü yazını. Dün gözlerin üzerinde olduğu isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Soylu meclise kalabalık bir heyetle geldi. Doğrudan grup toplantısının yapıldığı salona geçmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceği şeref kapısına yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise gelmesiyle birlikte selamlaşıp grup toplantısına birlikte girdiler. Siyasette sembollerin önemi büyüktür. Ben o meclis kulislerinde bakanların istifasını isteyen başbakanları gördüm. Abdülkadir yan yanaydık, hatırlıyor musun ya? Ben de gördüm. Ben mesela şunu da gördüm. Sadece Erdoğan beni 30 saniye görsün diye yan yana dizilen Ankara temsilcileri gördüm. Köşe yazarları gördüm. Vallahi. Sen de oradaydın. Niye yazmıyorsun bunları? Efendim buradayım yalnız. Kalabalığa. Lütfen. Bir dakika arkadaşım, ben de. Buradayız efendim. Hükümetlere ayar veren cumhurbaşkanlarına tanıklık ettim. Ne diyorsun? Hükümetlere ayar veren mi? Yani... Cumhurbaşkanı ile hükümetin ayrı görüşte olduğu dönemler yaşandı ha? İnanılmaz. Demokrasi diyoruz biz ona Abdülkadir. Vallahi onun adı demokrasi, olabiliyor öyle şeyler. Alışık olmayınca işte. Alışmamış bünyede demokrasi durmuyor haliyle. Erdoğan'ın grup toplantısına Süleyman Soylu ile birlikte girmesi önemli bir mesajdı. Hayır abiciğim, değildi. Neden biliyor musunuz? Bakın, o grup toplantısına Tayyip Erdoğan girerken aşağıdan, Süleyman Soylu girerken isterse yukarıdan da girebiliyor, devam edebiliyor. Orada Süleyman Soylu'nun yapmaya çalıştığı şey alkışı paylaşmak sadece. Çünkü Erdoğan girdiğinde alkış kıyamet yürüyor ortalık. O da ne malınıyor ondan? Abdülkadir'cim, biz 40 kişiyiz, birbirimizi iyi biliriz. Yapmayalım bunları ya. Vallahi bunlar yenecek numaralar değil. Olmaz yani. Hayvan terli. Sıyrıl! Okyanus ötesinden yöneltilen FETÖ operasyonlarının bir benzerinin sahnelendiğini, Körfez ötesi operasyonlar hakkında dün tam bir kırılma anıydı. Nedir abi? Ha, onlar diyorsun. İyi de okyanus ötesi operasyon dediğin eski orta hükümetin. Onu yazmışsın işte. Onu arada şey yapıyorum. Evet. Babalar vurgusu, mafya babalarından anlatıyor falan. Video ile anlattı. Video ile ilgili bir size önemli gözlem. Bak, normalde bir yerde bir toplantı sırasında ben mesela burada size video gösterecek olsam nasıl gösteriyorum? Yani çok video kullanmıyorum ama bir görsel paylaştığım zaman nasıl paylaşıyorum? Hatırlıyor musunuz? Bakın, değerli bir görsel paylaşayım, unutmayın diye. Bu insanları unutmayın. Bu ülkenin önemli değerleri çünkü bunlar. Öldürülen, ortadan kaldırılan insanlar. Ben bunu paylaşıyorum. Bak, video bir yerde, acayip bir yerde duruyor, görüyor musunuz? Tesadüfe bakın ki Erdoğan videonun anonsunu yaptı. CNN, Türk, NTV, Lux diye o video dönmeye başladı. Grup toplantı salonu falan yok içeride. Bayağı stüdyodan döner gibi. Nasıl oluyor bu? Canlı yayın araçlarına mı verdiniz acaba videoları? Link mi paylaştınız? FTP görüntüsü mü? FTP üzerinden mi dağıtıldı? İndirildi mi yani toplantı öncesi? Sayın Cumhurbaşkanımız şu görüntünün paylaşılmasını istiyorlar. He? Bence öyle. Abdülkadir, bak bunlarla ilgileniyorsun. Televizyonculuğa falan da meylin var. Niye bakmıyorsun böyle şeylere? Sor bana, ben anlatayım sana. Vallahi bak. Yani hasbelkader hayatta benim yolumu öyle çizdi. Ne yapayım işte, yani küçüklükten beri, 13 yaşından beri stüdyoda geçti benim ömrüm. Vallahi anlarım ben bu işlerden biraz. Ciddi söylüyorum. Övünmek için söylemiyorum. Sadece tespit anlamında söylüyorum. Sor bana, anlatayım sana. O videolar nasıl yayınlandı diye. Ha, Kainat İletişim Başkanlığı önceden paylaştım mesela onları. Mesela onlara bir dakika kardeşim, o videoyu biz öyle yani at diye yayınlayamayız diyebilecek. Yine elimle gösterdim ya. Dolulukta, nitelikte bir haber merkezi yöneticisi var mı? Yapma bak, biz birbirimizi biliriz ya. Bazı konularda, hatta ben televizyonculuğa başladığımda sene 83'tü. Vallahi bak, hayatımda ilk kez stüdyoya girdiğim gün. 83 diyorum ya. 83. Ben baktığımda bana bile saçma geliyor şu anda. 51 yaşındayım. 51 yaşındayım. 13'ünü çık, 38 senesi orada geçti. Bir şekilde kameranın önünde sürekli. E kardeşim, şimdi bunları anlatıyorsun. Bunlar yapılıyor. Hepsinin içinde anlatılıyor. Sürekli olarak stüdyolar, görüntüler, bilmem neler havada uçuyor. E tamam da orada konuşulması gereken sadece o mu? Bu programların içinde. Bakalım şimdi yazının devamına bakalım. Mutlaka değinmiştir. Erdoğan konuşurken Soylu mahcup ama mutlu bir şekilde başıyla selamladı. Ama olsundu. Genç adam, ay ışığının altında pırıl pırıl yanan vücuduyla, genç kadına bakışlarıyla dimdik yöneldi. Değil mi? Böyle devam edeceğiz. Binali Yıldırım'a sahip çıktı. Anladık. Bu saldırıyı da püskürteceğiz. Ne olacak? Heh, söyle şimdi. Ne olacak? Erdoğan ne yapacak? Suç çetesi mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsın takip ediyoruz. Birader, bu değil, bu değil. Orada çok ağır ifadeler var. Bak, bunun 100 milyonda biri, bir muhalefet partisi, bırak genç yani genel başkanı, herhangi bir mezra yöneticisinden gelse, ortalığı ayağa kaldırır mıydın, kaldırmaz mıydın? Yok. Oyuncular değişse de oyun aynı, kavga aynı kavga. Bu mu yani yazı şimdi? Bu. Güzel. Şimdi köşe yazarı bunu yazar da gazetenin genel yayın yönetmeni durur mu? Yapıştır. Ahmet Hakan Bey'in bugünkü yazısına bakıyoruz efendim. Şimdi yazının bugünkü başlığı: en büyük, en acil ve en önemli sorunumuz. Adalet. Yok. Optimar araştırmanın Nisan ayı anketinden bir sonuç. Aşı olmayı düşünüyor musunuz? %52 evet olurum. %39.2 hayır olmam. Aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum. %8.4 hayır, aşıya karşıyım. En önemli sorunumuz bu. Değil. Bizim en önemli sorunumuz adalet. En önemli sorunumuz adalet bizim. Daha ötesi yok. Şimdi buradan girince bakalım. Dur. Süleyman Soylu'nun ekrandaki tarzına dair. İçişleri Bakanı Soylu'yu ekranda birkaç kez konuk ettim. Süleyman Soylu ekranda yönetilmesi çok zor, ama çok zor bir konuk. Ne yapalım? Çağırmayalım mı yayınımıza? Bunu mu istiyorsun yani? Ben zaten evden yapıyorum, mümkün değil. Diyorum ya, burada sabah yayına çıkacak insanın gece bizde kalması gerekiyor. Böyle sıkıntılı bir durum. Ev olunca ortam. Burası da benim çalışma odam. Yapacak bir şey yok yani. Acı öyle büyük bir ev değil. Klasik 100 metrekare Ankara'daki fix evlerden biri. Bizde hep böyledir Ankara'da. Genelde böyledir. Kendi gündemi takip eder falan. İşe odaklı bir şampiyon Fatma Şahin. Devam edelim. Aşkınan koşmak işte böyle bir. Böyle ne? Aşkınan koşmak işte böyle şampiyonluk getirir. Aşkınan koşmak mı? Diner Doğan da söyledi. Dur lan, gelecek kesin oraya. Bir Bravo'da Büyük Erşen Hoca'ya. Dört maddede bizim protesto anlayışımız. Lan hadi gel. Allah muhafaza. Alemi Magazin'de hoşuma giden 3 şey. Alemi Magazin ne ya? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un teknelerde kimseyi sallamadan kafalarına göre takılmaları. Evet. Hülya Avşar'ın 80'lerde 90'larda gündem çabası. Gonca Vustateri'nin daha önce hiç duymadığım eski bilete piyango vurmaz gibi Demir Elvari bir sözünün dolaşıma sokulması. E bitti. Hafız, yazı bitti. Ya o kadar zaten yazı. Ya ama sen hep bize şey anlatmıyor musun? Hani demokrasi, demokrasinin yüksek standartları falan. Nerede? Dünkü sözlerle ilgili ne söyleyeceksin? Ya öyle koftisiniz ki, öyle çakalsınız ki, yemin ediyorum. Ama işte diyor yani, bu millet bu kadar da hafızasız değil. Bu kadar hafızasız. Onu tespit edelim. Hiç kıvırmaya falan gerek yok. Bu kadar hafızasız. Ama bunu unutturmamaya çalışan insanlar var. Onu bil de. Ortam çok boş değil. Sallarken biraz dikkat et. Bugün mesela Yeni Şafak İbrahim Karagül'ün yazısının başlığı Erdoğan konuştu. Mafya operasyonu bitti. Gazeteciler Peker ağzıyla bu ülkede bakan sorguladı. Bu ülkede gazeteciyim diye ekrana çıkan tipler, kütlelerden bazıları kimin işine son verileceğini açıkladı mesela. Ne yaptın bununla ilgili? Cem Küçük adı. Vallahi delinin teki ağzından salyalar, gözünden pirine, üstadına, hocasına, efendisine döktüğü gözyaşları çorbaya akarken insanların canlarına, kanlarına susadığını söyledi. Ne yaptın? Hiç. Bir siyasal İslam şaşırtmaz ki sizi. Mümkün değil. Ya istesen zorlasan da şaşıramazsın. Olmaz çünkü. Sözcünün manşeti gelin hanıma ders verildi bunlar daha iyi günler. Altında Meral Akşener'in endişe etmeye mal yok Türkiye iyi olacak sözü. Onun altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun trollerinden umudu yok mafya ağzıyla konuşuyor sözü. Yarın serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız ya Mayıs ayının. Dün öğleden sonra saat kaçtı herhalde 3 civarı falandı. İsmail aradı, İsmail Saymaz aradı beni, konuştuk. Yani ben yayınlarda söylediğim sözleri biliyorsunuz, İsmail'le de konuştuk. Epeyce uzun. Tabii ki özel bir konuşmanın bütün ayrıntılarını anlatmayacağım size. Bundan medet uman çok insan var çünkü Türkiye'de. Gerçekten bunu gazetecilik zanneden, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmayı ifşa eden, bundan hoşnut olan falan tipler var. Değil. Gayet arkadaşça. Abi öyle değil mevzu diye anlattı İsmail. Ama içinde çok önemli detay var mesela. Yarın bunu konuşacağız, unutturmayın. Ben hala görüşümün ardında olduğumu söyledim. O da kendince bugüne kadar yani son iki gündür çıkan haberlerin tamamının kendi sorularından çıktığını söyledi. Evet dedim, ben de yayında söyledim zaten bunu. Çıkmış dört cümle. Ama gazeteci sonuçta elinde kalana bakar, size ilk gün söylediğim gibi. Gazeteci için önemli olan budur. Bana ne kaldı kardeşim bunun içinde? 2,5 saatten süzdüğünde bu kalıyorsa olmaz. Yarın unutturmayın, onu da konuşacağız. Bugün Meral Akşener haberini İsmail Saymaz yazmıştı, oradan geldi aklıma. Muharrem İnce siyasetteki tehdit dili için böyle dedi. Oturduğum makama saygın olsun biraz. Çok güzel Muharrem Bey. Çok yerinde bir tespit, çok doğru bir tanımlama. Oturduğunuz koltuğa biraz saygınız varsa, bir partinin genel başkanısınız siz. Değil mi? Bu ülkede korona tedbirleri devam ederken, yüz binlerce esnaf dükkanını kapatmışken, evini, arabasını, kıçındaki donu satmışken, o tedbirlerin uzaması sonucu işsizlik garantisi verilmişken Ayasofya'nın açılışında ne işiniz vardı? Bir anlatır mısınız bana? Vallahi oturduğunuz makama bir parça saygınız olsun. Bir anlatın ne olur ya. Ne olur. Bizler 1,5 senedir eve tıkılıp kalmışken 65 yaş üstü insanlar ömürlerinin iyi zamanlarını, rahat zamanlarını evde geçirmeye mecburken sizin ne işiniz vardı Ayasofya'nın açılışında? Verdiğiniz o görüntüde. Ayasofya'nın bahçesinde yer bulamadık ama hemen yanında yer bulduk Sultanahmet'te. Ne işiniz? Ya bir anlatın ne olur. Oturduğunuz makama bir parça saygınız olsun. Kurtlar sofrasına yem etmeyeceğiz. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bu ülkeyi ve herhangi bir makamını asla kurtlar sofrasına yem etmeyeceğiz diye konuştu. Oldu. Şimdi bugün burada Sözcü Gazetesi'nde nasıl paylaşılacak bölüm şu. Korkut Eken Saygı Öztürk'e konuşmuş. Saygı abi daha önce kitabını da yazdı zaten. Korkut Eken'in bu Ergenekon hikayesinden yattıktan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani kitap buralarda bir yerde duruyordur. Korkut Eken konuşurken ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor Sedat Peker'in kardeşiyle evet Kıbrıs'a gittim ama bunun için gitmedim ki diyor. Bize diyor bir duyum geldi. Mehmet Ağar diyor bu duyumu iletti bana diyor. Ben o zaman özel harekatçıları eğitiyorum. Dedi ki bana diyor. PKK'lı teröristler, yaralılar Güney Kıbrıs'a geçiriliyormuş. Git bir bak. Ben de diyor yanıma Sedat Peker'in kardeşini aldım. Ya bunun çok normal bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ben diyor Kutlu Adalı'yı tanıyorsam şerefsizim diyor. Oturdunuz beraber kağıt oynadınız. İki tek bir şey attınız diyen yok ki. Böyle biri yok. Cinayet ediyor karışmadım. Tanımam bile ben kendisini diyor. Ya tekrar soruyorum. Sedat Peker'in kardeşinin sizle ne alakası var? Sıfatı nedir? Unvanı nedir? Bir anlatsanıza. Ya bunun normal olduğuna inanmamız isteniyor işte. Bakın yine aynı Marina fotoğrafına geleceğiz. Bu ülkede bu yayını izleyenlerden bazıları sessizliğinizin bedelini yaşıyoruz biz. O fotoğrafın içinde Engin Alan ne arıyor diye sormadığınız için yaşanıyor bu. kahraman subaylarımız. Değil kardeşim. Değil. Bak bu insanlar bağırıyor. Niye biliyor musun? Devletin kirli işlerini yaptılar bu insanlar. Devleti yönetenlerin, devletin demeyelim, devleti yönetenlerin kirli işlerini yaptılar. Herkes biliyor bunu. Ondan sonra işte soruyorum kardeşim. Ya Atilla Peker'in ne işi var ya? Sıfatı nedir? Unvanı nedir? Bir anlatsana bana. Anlat, ben de bileyim. Diyeyim ki ya evet ya. PKK'lı teröristlerin yaralılarının adaya getirildiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güney Kıbrıs'a geçirildiğini araştırmak üzere gitmiş. Bana bir anlatın ya. Ne yapıyorsun yani hakikaten? Atanamamış suikastçı mı kendisi? O öyle diyor. Bana öldürdü. Abim bana öyle dedi diyor. Bana ben seni önerdim. Sen gideceksin dedi diyor. Nasıl bir iş bu? Bu arada Aytunç Erkin'in de yazısı bugün önemli yazılardan biri Sözcü'deki. Çünkü Alaaddin Çakıcı bakla kazığını oturtmakla tehdit etmişti. Hatırlıyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Sonra kendisine bu sözler sorulduğunda demişti ki ya benimki tehdit değil ki kardeşim. Yani demokratik anlamda ben ona uyarıda bulundum. Yargı da savcının verdiği mütalaaya göre seni bakla kazığıyla tanıştırırım sözlerini basit tehdit olarak görüp ona göre ceza istedi. Basit tehdit yani bu. Öyleymiş. Yazısında Aytun Çerkin uzun uzun anlatıyor. Hatta size sabah şurada duruyordu yazısı. Bir saniye bulayım. Yazıda istenen cezayı da yazmış ne kadar olduğunu. Tam hatırlayamıyorum şeyi, yanlış söylemeyeyim ama. Bir yıldan ayda kendi kendine kapanıyor. Bir yıldan iki yıla kadar, pardon, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. Yani ne demek bu? Ne demek 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası? Şartlı salıverme koşulları bunlar işte. Yani diyor ki hapse bile gerek yok. Salla diyor ya. İdare ederiz onu. Tamam o bizde. Bizde o, rahat ol. Rahat ol bizde o. Sonra Ahmet Hakan yazıyor. Bizim en önemli sorunumuz ne? Aşıya ikna. Lan geç onu. Adalet, adalet. Bizim adaletten daha önemli sorunumuz yok. Adaletten daha büyük ihtiyacımız yok. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti daha ne olacak? Doğru soruyu sormuş Bir Gün'de. Bakan Soylu suçlamaları geçiştirmeye çalışırken 7 Haziran için bu seçim tamamlanmamıştır dedi. 7 Haziran 1 Kasım arasında yol verilen saldırılarla seçimin nasıl tamamlandığı ortada. Biliyoruz işte. Arada yaşanan patlamalar, çatlamalar. He? Erdoğan'sa Soylu'ya sahip çıktı. Akşener'e yönelik provokasyonu övdü. Daha neler olacak, neler bunlar, iyi günler diyerek muhalefete gözdağı verdi. Seçim stratejisinin ipuçlarını gösterdi. Sonra diyorsun ki bu ülkede mesela neden bizim risk primi oranımız dünyada çok yüksek? Aha bundan. Ya kimsenin senin ülkende demokrasi olduğuna inanmışlığı yok ki. Niye inansın insanlar? Hani niye risk primi bir ülkenin niye yükselir? Ekonomisi kötü olduğu için eyvallah. Ama ekonomi yapısal reformlarla en azından düzeltme rotasına, düzelmese de düzeltme rotasına sokulabilir. Biz çok ağır kriz yaşadık 2001 krizini. 2008'de bütün dünyada mortgage krizi yaşanırken bu ülke bankacılık sistemi darbelere dayanıklı olduğu için o krizin içinden çıkabildi. Ama demokrasi yok artık. Yok bu ülkede demokrasi. Hiç kimse kendini kandırmasın. Bu ülkenin risk primi o yüzden yükseliyor. Türkiye yarışı kaybetti diye bir turizm haberi var. Pandemi nedeniyle turizm gelirinde büyük kayıp veren Akdeniz ülkeleri turist çekme yarışına girdi. Aşılamayı hızlandıran ve vaka sayılarını düşüren ülkeler kampanya başlattı. Fransa 28, İspanya 11, Yunanistan ise 400 milyon avroluk destek paketi açıkladı. Türkiye ise bu yarışın gerisinde. Niye? Para yok. Para yok. Yok babacım, yok para yok. Yok. Yediler parayı. Para gitti. Soruyorsun 128 milyar dolar nerede? Bu ezanlar susmayacak diyor. Ya ne alakası var ya? Ezanı parayla mı okutuyorsun? Onunla bir alakası yok. Geç onu. 128 milyar dolar nerede? İşsizlik fonundan develenen para nerede? Yok. Olsa şimdi kullanılmayacak mıydı? Tam zamanı değil mi kullanmanın? Turizm esnafına mesela destek vermenin tam zamanı değil mi? Onun yerine ne yapıyor Turizm Bakanımız? Ne diyor? Dışişleri Bakanımız, özür dilerim. Ne diyor? Turistin karşısına çıkacak herkes aşılanacak. Niye? Yüzümüz olsun kardeşim. Bundan sonra akrabalarınızı, dostlarınızı böyle değerlendirin. Hani araba satarken dosta gider denir biliyorsunuz. Dosta gider bu. Yani iyi kullanıldı, iyi bakıldı anlamda. Yabancıya gitmesin. Bu da turist önüne çıkartılır diye bakın insanlar. Bu çıkar, bu çıkmaz. Bu bizim köyden değil. O mantıkla. Evrensel'in manşeti ağır ve eker yargılansın. Faili meçhuller araştırılsın diye de bir üst başlık konulmuş. Kayıp yakınları, failler belli yargılansın. 27 Mayıs 2009'da Cumartesi annelerinin başlattığı eylemlerde yıllardır gözaltında kaybedilenler ve faili meçhul cinayetlerin failleri soruluyor. 1388 kişinin kaybedildiği, dur fotoğrafını yayınlayayım size ya, şu fotoğrafı görün. Peker'in ifşalarıyla yeniden gündeme geldi. Kayıp yakınları faillerin belli olduğunu belirterek dönemin sorumlularının yargılanmasını istedi. Bu insanların fotoğrafları size bir şey ifade etmiyorsa belki bunlarınki eder. Onların çocukları, kardeşleri, ne bileyim, abileri, ablaları, en sonunda gördüğünüz şu yakışıklı çocuk. Onun annesi 53 yaşında öldürüldü ya. Malta'da, Panama belgelerini yazdığı için. Yanında işte Özge var, görüyorsunuz. Özge Mumcu. Uğur Mumcu'yu anlıyoruz ya. Hrant Dink'in oğlu var, Arat Dink. Meryem Göktepe var, Musa Anter'in oğlu var, Dicle Anter. Hasan Ocak'ın kardeşi var, Maside Ocak. Hrant Dink'in kızı var, Delal Dink. Ne acayip değil mi? Ağır ve eken yargılansın. Yap canım, aman aşk olsun. Korkut Eken adaya gitmiş Kıbrıs'a. Fakat Atilla Peker'i tanımıyor. Türk Hava Yolları'nda bilet kesen hanımefendinin tamamen işgüzarlığı. Başka bir şey değil. Sen tut yan yana bilet kes. Halbuki ikisi bambaşka şeyler için gidiyor adaya. Korkut Eken daha önce de söylediği gibi Mehmet Ağar'ın talimatıyla PKK'lı yaralı teröristlerin kuzeyden güneye geçirilip geçirilmediğine bakmaya gidiyor. Atilla Peker, bilmiyoruz onu. Hiçbir fikrimiz yok. Kendisi diyor ki beni Korkut Eken çağırdı, onunla gittim. O yüzden gittim, öldürmek üzere gittim. Öldüremedik, 4 gün denk gelmedik diyor. Abisi de aynı şeyi anlatıyor. Ama Korkut Eken diyor ki ben hiç alakası yok diyor. Yan yana mı? Yalnız ben koridor otururum, benim bacaklar sığmıyor. Vallahi benim bacaklar sığmıyor, harbi söylüyorum. Ben koridor otururum, baştan söyleyeyim de. Şey geçerken, troli geçerken sokarım bacakları içeri. Kısaca idare edebilirim ama onun dışında olmaz. Bacağım sığmıyor. Tamamen bir Türk Hava Yolları biletleme sorunu gibi davranıyorlar ya. Kıbrıs'a gidişte böyle şeyler... Aa bak, yayında Şengül var, sevgili Şengül Ablemitoğlu. Şengül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde... Lefke Üniversitesi'nde miydi Şengül? Orada ders veriyordu. Şimdi pandemi nedeniyle gidemiyor, uzaktan yapıyor ama bak çok sık gidip geliyordu. Ya Şengül, biletleri böyle mi kesiyorlar? Sıkıntılı mı? Hiç böyle görmek istemediğin insanlar mı düşüyor yanına? Bak bu yayının güzelliklerinden biri. Bu canlı yayında soralım işte Şengül'e. Değil mi? Ben pandemiden önce çok sık uçuyordum. Ben de görüyordum hep o paylaşımlarından falan. Kıbrıs'ta. Demek ki öyle kesiyorlar biletleri. Bir oturuyorsun, hop Mehmet Ağar yanında. Anam Alaaddin Çakıcı. Oha, İbrahim Çiftçi geldi yanıma. O ne lan? Kimdir bu falan diyorsun. Ana, o gün Samast yanımda oturuyor. Tamamen biletleme sıkıntısı bu. Ciddi söylüyorum bak. Yoksa yani aşk olsun, tanımıyor bile kimse birbirini. Yazık ya, o kadar gidip gel. Lefke Avrupa Üniversitesi ha. Bak şimdi yani mesela Şengül'ün de yanında kimler oturdu kim bilir. Yazık, neler yaşamıştır ya. Ya çok çok acayip bir şey ya. Yani bunu söylüyor ve inanmamızı istiyorlar. Ya inanmamızı bekliyorlar. Niye? Yalaka yazarları var. Onlar da yazıyor. En önemli sorunumuz aşıya ikna. Lan yürü git. Adalet yok. Adalet. Yok, hiç rastlamadım bu garip adamlara. Demek ki sen iyi denk gelmişsin. Biletlemedeki hanımefendi seni seviyor demek ki. Çekinde ona göre davranıyor. Yani mesela cam kenarı veriyor, orta koltuğu boş bırakıyor. O kıyağa geçiyor olabilir. Yoksa böyle yani. Bir koskoca devlet büyüğü yalan mı söyleyecek ya? Aşk olsun. Tamamen bir biletleme hatası. Bakalım şimdi Yeni Şafak'a. O iftiracılar yine iş başında. Aha vallahi o işte. Evet işte, tam ondan bahsediyorum. Bu Korkut Eken falan değil mi? Yok değil. 27 Mayıs'a iftiralarla gelindi. Milletin büyük destek verdiği hükümeti devirip Türkiye'yi 10 yıllar sürülecek karanlığa mahkum eden 27 Mayıs 1960 darbesi CHP'lilerin akıl almaz iftiralarıyla başlamıştı. Öğrenciler kıyma yapıldı bile dediler o günkü haberlerden. Bak işte bunlar bizi boka sardı zaten. E sen bunu yazıyorsun. Ulan Allah'ın dümbeleği. Sen değil miydin Gezi'de çadırda atom bombası kırık çizdiler diye? Ha, çüş çüş çüş, insan da bir parça utanma olur. Hepimiz mi eşeğiz biz ya? Gerçekten oradan bakınca böyle mi görünüyor? Anlamaz la bunlar, yapıştır. Öğrencileri kıyma yaptılar. 6-7 Eylül olaylarında yalanı uçuran kimdi? Onu konuşmayalım. Konuşmayalım bence de. Evet. Mantıklı. Gezi. Bak, Gezi'nin yıl dönümündeyiz. Ya sen çadırda atom bombası krokisi çizdiler diye haber yaptın Yeni Şafak'tan. Ya hakikaten bu gerçekten kafayı yaktığımızı falan düşünüyorlar bunlar. 120 milyon doz BioNTech'in ilk sevkiyatı geldi. Çok şükür. Çok şükür. İnşallah aşılama başlayacak. Evet. Hangi yaş grubu? 50 yaş üstü. Onlar VIP'ten geçer görünmeden, ayrıca özel uçakla geliyorlardır kesin. Aşk olsun. Devlet büyüklerini töhmet altında bırakma sevgili Şengül. Olmuyor böyle. Onlar öyle geçmiyorlar. Onlar biletleme hatasında. Akşama bakalım. FETÖ'cüler ve PKK'lılar gibi alıp getiririz. Erdoğan'ın sözleri. Dur, kesin yazmışlardır. Bakanımızın yanındayız. Babalar racon kesemez. Hedef bakan değil Türkiye. Bu bir FETÖ yöntemidir. Evet, hadi. CHP Genel Merkezi tacizci işgalinde. Çocuk pornosundan tecavüze geldik. Hani Süleyman Soylu söylüyordu ya. İnsanlar çocuk pornosu da izliyor, milyonlarca insan. Allah Allah. YouTube izleyenler, yani YouTube izleyenler çocuk pornosu izleyenler mi? Evet. Meral Akşener'e yönelik sözleri akşam bile yazmamış. Ya akşam bile yazmamış ne? Utancım büyüğü bak burada duruyor. Akşam bile yazmamış diyorsun. Lan takvim yazmamış, takvim. Takvim yazmamış. Bu gazeteyi hazırlayanların çoğunun kafa uçuyor. Vallahi bak sözüme inan uçuyor. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yaptıkları gazeteyi okumuyorlar. Öyle bir gazete. Onlar bile yazmamış. Onların bile kafa basmış demişler. Lan bunlar, oha bunlar yazılır mı abicim? Ayıp ya. Çüş. Staj yapanlara emeklilik formülü, binlerce firmaya nefes kredisi. Ekonomi burcu. Nasıl o yani? Nasıl oluyor ya? Merkür geri gidince mi ortaya çıktı ekonomi burcu? Yok öyle değil bak. Burcu Esmer Sol. Pandemi ünlüleri de çarptı haberi. Burada böyle bir köşe oluştu biliyorsunuz. Pandemi ünlüleri de çarptı. Yazık ya. Garibanlar sürünüyor. Burcu Esmersoy kemer sıkmak için ilk adımı attı. 500 bin lira verip elektrikli jip aldı. Güle güle kullansın, kazasız belasız. Bana ne? Bana ne? Kaldı ki bu ülkede elektrik de ucuz değil ki. Lan hiçbir şey ucuz değil. Sinsi operasyonları akamete uğratacağız. Erdoğan'ın sözleri. Aha, yapıştır. Bul. Nice oyunları bozduk. Sözde babaların racon kesti. Evet, İçişleri Bakanımın yanındayım. Muhalefetin çetelerden medet umacak kadar çapsız olduğunu belirtti. Meral Akşener sözleri. Bak, sana yemin ediyorum takvim bile yazmamış. Yazamamış. Yazamamış kardeşim. Niye? Çünkü bunu yazarsan vesika haline geliyor. Öbür türlü gelmiyor mu? O meclis grup toplantısı canlı yayınlandı. Lan yollanmış videoyu yayınladılar adamlar. Ana kumandadan girdiler videoyu diyorum ya. Bak bunu sana söyleyen insan, Türkiye'de 1969 televizyon yayıncılığının başladı. Benim yaş kuşağım çok iyi hatırlar. Ben mesela çocukluğumun büyük bölümü Mersin'de geçtiği için biliyorum. Oradan izleyenler şimdi hatırlayacaklardır. Paket yayın diye bir şey vardı. Paket yayın. Ne biliyor musun? Bir gün öncenin kırpılmış yayını gün içinde belli bir saat diliminde yayınlanırdı. Ben stüdyoya ilk girdiğimde Türkiye'de hala televizyonun içinde küçük adamlar yaşadığına inananlar vardı diyorum ya. Ya sözüme inan kardeşim, samimiyetime güven. Lan biliyorum bunu da, biliyorum da söylüyorum. Ana kumandadan giriliyor, canlı yayın araçlarından giriliyor görüntüler. Bu yapılıyor. Nasıl kullanmıyorsun? Ya hayatınız mancınık, yemin ediyorum böyle bir atıyorsunuz ki. Salla salla. Sürekli bir üfürme hali ya. Bir rüzgar yapalım, değişsin ortam. Belki şehre bir film gelir, değil mi? Evet. Bak mesela İsmail adında bir yaratık. Mesela Meral Hanım'a açıkça küfretmiş. Sosyal medya üzerinden. Dur ben kendisini önce bir şikayet edeyim. Canlı yayında yapayım özellikle bunu. Bildir. Şöyle yapıyorsunuz, bildiri tıklıyorsunuz Twitter üzerinden. Tweetleri taciz içeriyor veya nefret dolu. Alta doğru bakıyorsunuz mesela. Korumalı bir kategoriye ırk, din, cinsiyet, yönelim, engelli olmak haline karşı nefret söyleyin. Bunu tıklıyorsunuz. Twitter asla affetmiyor çünkü bunu. Başka birisini tıklıyorsunuz. Ondan sonra Meral Akşener'le ilgili bir kadına yönelik çünkü bu söz. Arka altında başka bir tweet'i daha var. Onu da tıklıyorsunuz. Gördüklerinizin hepsini tıklıyorsunuz. Burada özellikle insanların yaptıklarını bir korumalı gruba, cinsiyete, ırka yönelim. Onları ekle diyorsunuz hesabınıza. Ve bu arkadaşı Manitou 46 Manitou, bunlar öyle aşağılık tipler ki, öyle ödlek ki bunlar. Adlarını bile yazamazlar. Adını yazamayacak kadar şerefsiz bu. Öyle ödlek. Öyle ödlek. İt gibi tırsar. Ama oradan sallar. Bundan sonra da diyorsunuz ki şikayeti bildir. Bittiye basıyorsun. Tamam. Ondan sonra da devamında şöyle yapıyorsun. Bunu engelle diyorsun. Bir de engelliyorsun. Tamam mı? Ama sonra sana bildirim geliyor. Diyor ki bu şerefsizin diyor. Biz hesabını askıya aldık. Şerefsiz demiyor. Onu ben diyorum da. Ama sonuçta bunun şerefsiz olduğu gerçeğini değiştirme. Bak, canlı yayında insan engelleme nasıl oluyor? Bu yayının önemli özelliklerinden biri ne oluyorsa canlı yayında oluyor. Evet, Erdoğan'ın sözleri yok. Burcu Esmersoy'un 500 bin liralık elektrikli jipi var. Erdoğan'ın sözleri yok. Niye? Tarihe bırakıyorsun. Pinti Prens. Haberi çok dikkatli dinleyin. İngiltere tahtının varisi Prens Charles cimriliği abarttı. Para harcamamak için üzerine kıyafet dahi almadı. 20 yıllık ceket, palto ve ayakkabılarını yamattı. Yamattı mı? Ya senin konuştuğun Türkçenin hakikaten küfrettirirsiniz zor. Yamattı ne lan? Yamalattı. Yama onun adı. Yapılan işlemin adı yamalamak, yamatmak değil. Yamalatmak. 20 yıl önce üzerindeki paltoyla tekrar görünmüş. Palto mu o? Ne? Palto galiba. Ha, araya parça. Oğlum ondan değil ki, o zaman zayıfmış adam, sonra şişmanlamış, araya parça atmıştı. Bu adamlara da yaranılmaz ha. Vallahi bak, her gün herif farklı bir şeyle çıksa insanların ortasına, çok para harcıyor bu şerefsiz derler. Öbür türlü çok cimri la bu. Son derece önemli günlerimiz. Ateşli final. Ne geldi aklına? Allah aşkına. Allah aşkına dürüst paylaş benimle. Ateşli final deyince aklına ne geldi? Ateşli final. Oo, kim bilir neler yaşanmıştır. Öyle değil işte. Bursa'da Hasan Ateşli kardeşi İbrahim ile tartıştı. Tabancaya sarıldı. Onu öldürdükten sonra da kendi canına kıydı. Hayır, insanlığınıza tüküreyim diyeceğim ama yani olsa tüküreceksin abi, ne yapacaksın? Boşa gidecek o da. İzmir'de üniversiteli Barış Çay kuryeliğe başladı. Önceki gece son siparişini dağıtırken kaza yaptı, kurtarılamadı. Haberin başlığı son servis. Gencecik bir çocuk. Üniversiteli, muhtemelen okul parasını çıkartabilmek için hele böyle zor bir dönemde kuryelik yapıyor. Ve ölüyor. Haberin başlığı son servis. Evet. Kripto hasarı. Musk gibi manipülatörler şimdi yandı. Amerika tweetlerle kripto piyasasını sarsanlara ağır ceza getiriyor. Oo, mal batıya kaydıktan sonra rahat ol ya. Vallahi rahat ol. Çok çok çok rahat ol. Digiturk'te ne, adına ne deniyor onun? Hani onun böyle kendi dizilerini, filmlerini Netflix gibi platformunda, onun içinde Devils diye bir dizi var. 10 bölümlük bir mini dizi. 2008 mortgage krizinin ve öncesinin nasıl yaşandığını, dünyada nasıl karşılandığını, nasıl çözüldüğünü, Avrupa'nın batıştan nasıl döndüğünü falan anlatıyor. Tavsiye ederim eğer zamanınız olursa. Hakikaten güzel bir dizi. Ben size dizi de tavsiye ettim. Daha ne yapayım ya? Nafiz Hoca gibi yani bir cinsel içerikli çay tarifi vermediğim kaldı. Ha, bilsem veririm. Vallahi veririm de. Bilmiyorum. Hocam ben biraz şişmanım. Olsun. Sigara da içiyorum. Yapmasa niye ama. İşte sıkıntı, insan tam şey yapamıyor. Biliyorum onu. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca cinsel münasebetim de eskisi gibi iyi değil. Kimle? Nasıl yani? cinsel münasebetim iyi değil denir mi ya? Bu nasıl bir Türkçe? Nerede, hangi uzak dağ köyünde öğrendin sen Türkçeyi? Güzel kardeşim. Cinsel münasebetim de iyi değil. Sosyal münasebetim iyi, cinsel münasebetim kötü. Bunlar da beni bunalttı. Zayıflasam düzelir mi? %100. Allah karakter zayıflığı vermesin. Yoksa vücuttaki kilo alınır verilir. O çok sorun değil yani. O değişir. Bak çalsa araya parça attırmış adam paltoya. Göbek büyüyünce. Bu anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Hocam bunu demeyeydin, iyiydi. Çünkü o uyku apnesi denile bu adamın üstüne kalır. Kahvede mavede anlatırlar, rezil olur mu? Çünkü aşırı cinsiyetçi bir ülkede yaşıyoruz biz. Uyku apnesi acayip bir yere gidiyor söz. Uykuda nefes durması. Sigarayı bırak, kilo ver. Verme bak, ben nasıl alıyorum seni evinden. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler. Hocam nereden geldik çalışma hayatına? Bak onu sana anlatacağım. Çalışma hayatının nereden geldiğini anlatacağım. Yazarken mektupları karıştırıyor ya bu. Şimdi hepsini kendi hazırladığı zaman hangi mektuba ne diyeceğini şaşırıyor. Arada kafa yanıyor bunun. Bak şimdi bunu aklında tut, bu cümleyi. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler. Kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Su? Evet, yani işte metabolizma için. Bence de ama keşke onu daha önden söyleseydin hocam. Neyse, işine karışmayayım. Nafiz Bey, 61 yaşında erkeğim. Var öyle örnekler, ben de gördüm. 61 yaşında erkek olabiliyor. Harbi söylüyorum bak. Var, bizim toplumda da vardır. Diyabet hastasıyım, insülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum, ne yapayım? Yani toplum hazır değil, yoksa yardımcı olmak isterdim ama. Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Düzeni çiflemesen iyiymiş hocam orada ya. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Kaç? 10-12. 61 yaşındayım dedi. Bir prostata baktırsam acaba hocam? 10-12 bardak su sonra sıkıntı olmasın. Adam kilitlenip kalmasın tespih böceği gibi. Mutlaka günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekti. Ha, onu diyorum işte, ona bir önce baktırsın mı suyu acaba şey yapsaydık. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart. Neler onlar? Onlar kendilerini bilir. Söylemek istemiyorum. Burada konuşmak istemiyorum. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz. Nasıl yani? Adını koydun mu? Hocam adını koymakla bunun ne alakası var? İşte adını koy. Ben adını koymak için bir doktordan zaten gidip teşhis konsa seninle ne alakası olabilir ki? Doktora gitmiş zaten. O da doğru. Bak bunu şey yapmadık ha. Bunu not alalım da. Hocam yaşım 35. Sabah başlayan bel ağrım için doktora gidiyorum. Ankilozan spondilit dediler. Bu hastalık geçer mi, iyileşir mi? Huzursuzum. Huzursuzluk başka. Onu bir şey yapalım. O ayrı. O ayrı bir alan. Romatizmal hastalıklar bedenin kendi kendine zarar verdiği hastalıklardandır. Ankilozan spondilit hastalığının tedavisi düzenli ve süreklidir. Sigara içiyorsan bırak. İyi tavsiye. Ankilozan spondilit ömür boyu devam eder. Gereksiz ilaç kullanımı diğer iç organlarına, örneğin midene, böbreğine zarar verebilir. Bu nedenle hariçten kafana göre ilaç alma. Bugünün altın cümlesi bu. Bunu her gün tekrar etmek lazım. Hariçten kafana göre arkadaşım verdi diye ilaç alma. Hocam, sizi aklınızda tutun dediğim cümleyi tuttunuz değil mi? Ne diyordu cümlemizde? Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler. Hocam ben iş yerinde sık idrara çıkıyorum. O deminki cümle bunun. Hala karıştırmışız onu. Şey, kağıtları karıştırdıysam demek yazarken. Antibiyotik aldım geçmedi, suyu azalttım olmadı, ne yapayım? Hadi. Ne diyeyim ben sana şimdi mektupla? Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz, idrar tahlili yaptır. Mesane hassasiyetini artıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar, şeker hastalığı idrara çıkmamıza neden olabilir. Üroloji muayenesi ol. İdrar yapmayı erteleme. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var. Hazır mıyız? Hemen tuvalet yolunu tutun. Biz küçükken benim yaş grubum hatırlar. Ya benim yaş grubum değil aslında, sokakta top oynayan çocukların hepsi hatırlar. Benden bir önceki kuşakta hatırlar ama bizim yaş grubum. Ha Haluk hocam burada bak. Haluk Bilginer burada. Hocam hoş geldin. Bak Haluk abi de söyleyecektir şimdi. Biz sokakta top oynarken özellikle rakip genelde böyle çok topu kurtaramayacağını anladığı anda burun vurmak denilen bir tabirle topa abanırdı. Ve o top da şu anda yayında anlatmak istemediğim bir yere çarpardı genelde. Ve arkadaşlar, senin takım arkadaşların da, diğer takımdaki çocuklar da, hatta kenarda izleyen varsa onlar da hep beraber derdi ki işe lan işe. Niye? İşte bak, onlardan biri Nafiz hocaymış, kıymetini bilememişiz. Git diyor, işe diyor. Ama deminki arkadaşa 12 bardak su iç dedin, idrar kontrolü yani üroloji muayenesi yapılmadan önce. Adam böyle büzülüp kalırsa ne olacak? Soru işareti gibi durursa. Sana güvendi, çaktı suyu 12 bardak. Hoca iç dedi. İç dedi de bakalım senin o sistem tam çalışıyor mu? Yani kola makinesine jetonu attığın zaman aşağı düştüğünde kolayı veriyor mu vermiyor mu, sıkıntı bu. Ve sen bunu düşünmeden işte yapıyorsun. Ah be abicim. Ben anlamadım niye işi işte. Anlamamanız çok normal. Sokakta top oynayan bizdik çünkü. Bilmezsiniz. Anlayamazsınız. Bir dönemin efsane videosu var diye anlayamazsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın serbest uçuş dertleşme yayınımız var. Unutmayın, şimdiden soruları hazırlayın. Ünsal@ünsalunlu.com adresine yollayın. Çünkü burada konuşacağız. Burada yarın tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan gündemin istediğimiz bütün başlıkları üzerinde 1,5 saat boyunca soru cevap yaparak konuşacağız. Normalde yaptığımızın çok daha uzunu bir yayın olacak ve o yayın Mayıs ayının içinde sizin aklınızda kalan, bugün konuşulması gerek dediğiniz ne varsa onların konuşulacağı bir yayın olacak. Ünsal@ünsalunlu.com. Yayın sırasında da sorabilirsiniz zaten, Periskop üzerinden, yani Twitter üzerinden de, aynı şekilde sosyal medya üzerinden de soruları yöneltebilirsiniz. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Bu yayın bizim konuşmamız gereken her şeyin konuşulduğu yayın. O yüzden benim destek olmam lazım kardeşim. Nasıl olabilirim acaba diye soranlar varsa içinizde, var öyle insanlar. Birincisi patreon.com'da Ünsal'ın adına, patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızla bu yayına destek olabilirsiniz. 2. YouTube kanalına abone olun. Çok kolay. İsterseniz YouTube'u açarak oradan Ünsal'ın adını aratarak arama çubuğundan. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresinden, benim internet sistemden, oradaki düğme üzerinden yayına abone olabilirsiniz. Parasız pulsuz, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bir mail adresi isteyecek sizden. Abone olduktan sonra bir beğen düğmesi var. Onu tıklarsanız eğer bu yayın başkalarına da tavsiye edilecek YouTube tarafından. Daha çok insan gelecek. Daha çok insan gerçeğin konuşulduğu bir ortamda bizimle birlikte olacak. Az şey değil. Çok önemli bir destek. Katıl diye bir düğme var. Hem YouTube'da var, YouTube sayfamda. Hem benim ünsalunlu.com.tr'de var. İsterseniz onu tıklayarak bu yayına aylık küçük katkılarla destek olabilirsiniz. İsterseniz, bakınız burası çok önemli. İstemezseniz böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar 6 yıldır değişti, ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde Mayıs ayı serbest uçuş dertleşme yayında size tavsiye edeceğim kitaplar da var. Bu arada okuduğum kitaplar. Onları da paylaşmak üzere. Ölmezse akıllısam ben buradayım. Siz de gelin. Hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.